Tekrar merhaba herkes, buradayız, hepiniz hazırsınız. Hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında biraz gerginlik üzerine konuştuk. Gerginlikten medet ummanın neye yol açacağını, ne getireceğini, ne götüreceğini, Erdoğan açısından anlamını dünkü sözlerinin eşliğinde konuştuk. Zaten gazeteleri konuşurken şimdi o sözlere bir kez daha değinmek zorunda kalacağız. Bu arada yayın arasında çok soru gelmiş. Ben yayınlar bittikten sonra paylaşırken onları sosyal medyada sabah yayında hangi fotoğrafı ya da vinyeti kullandıysam onunla paylaşıyorum. Onu bir kez değiştirdim. Neden? Vallahi o fotoğrafı daha fazla görün istemedim. Yeter. Sabah zaten yeterince dikkatinizi çekti. Sabahın köründe o fotoğrafı görmek hoş bir şey değil ayrıca. Biliyorum, o yüzden değiştirdim. Çünkü yayının sonunda iki güzel kitap tanıtmıştım size. Gaye Boraloğlu'nun biri Arkadaki Dünyadan Aşağı. Diğeri de Deniz Yüce Başarır'ın Perde Kapanmasa, görecektiniz. Bu kitaplarla ilgili değerlendirme ilk yayının sonunda izleyebilirsiniz daha sonrasında. Çok güzel bir haber aldım. Yunus Nadi roman armağanını bu sene sevgili Gökçer'in, Gökçer Tayincioğlu'nun Kiraz Ağacı romanı kazanmış. Biliyorsunuz burada yayında da konuşmuştuk. Çok severek anlatmıştım size kitabı. Çok güzel bir aşk hikayesi aslında, ama sadece aşk değil. Yani içinde yoksulluğun olduğu, hayata karşı direnmenin olduğu, ayrılığın olduğu, çok gerçekten hapislerin olduğu, çok değişik, derin bir hikayeydi. Yunus Nadi roman armağanını kazanmış. 76. Yunus Nadi roman armağanını. Çok mutlu oldum. Gökçer'i bir kez de buradan kutlayalım. Çok gururla, çok mutlulukla tanıtmıştım o kitabı. Ne güzel, başkaları da değer vermiş kitaba. Çok çok çok sevindim. Okumadıysanız mutlaka tavsiye ederim Kiraz Ağacı'nı. Hakikaten çok çok şık bir roman. Çok şık bir roman. Böyle sıcacık bir insan hikayesi. İki insanın aşkı üzerinden giden ama Türkiye'nin yaşadığı pek çok şeyi de aynı zamanda anlatan. Gar katliamını, ya hakikaten hatırlamak bazen çok zor geliyor ama işte bu tarz kitaplar, bu tarz iyi edebiyat eserleri size hatırlatıyor bunları. Kafanızın bir yerine çok güzel nakşediyor zaten. Hepsinin içinde olduğu şahane bir romandı. Bir kez daha kutlayalım. Bugün gazetelerde ne var? Vallahi o biraz karışık. Mesela çok acayip bir yüzsüzlük örneğini göstereceğim yine size. Hürriyet gazetesinden, birinci sayfadan. Dün de göstermiştim zaten. Kısacık değinip geçeceğiz, merak etmeyin. Çok böyle can sıkıcı bir şey olmayacak. Onun dışında neler var? Başlayalım da görelim ya. Öyle tek tek anlatmakla olacak gibi değil çünkü. Her sabah yaptığımız gibi gazete pencereyle başlayalım. Ha, bu arada bir şey daha, bir hatırlatma daha. Sosyal medyadan yayını paylaşın da. Yayının arasında sosyal medya paylaşımlarında da Kamran Bey'in hikayesinin nasıl bittiğini bazıları sormuş, bazıları da paylaşmış. Ben özellikle anlatmak istemedim. Çünkü bu kitap, yani Perde Kapanmasa, görecektiniz, bir kızın babasını güzelleme kitabı değil. Gerçekten değil. Öyle bir şey değil. Yani yakın tarihi, tiyatro tarihini, edebiyat tarihini çok iyi anlatan, yakın tarihi de içine yerleştiren kahramanlarından, not tutucusunun babası olduğu için Deniz Yüce Başarır'ın onu bir kahraman olarak ortaya çıkarttığı bir kitap. Ama onun dışında bu sadece bir Kamran Yüce kitabı falan değil. O nedenle çok anlatmak istemedim. Ben kafanızda böyle hüzünlü bir hikayeyle kalsın istemedim. Ama evet, sosyal medyadan da paylaşmışlar. Maalesef bir trafik kazasıyla bitiyor hikaye. Yıldız Hoca'nın, rahmetli Yıldız Kenter'in kullandığı bir otomobille Çorlu yakınlarında bir kaza geçiriyorlar. Şükran Güngör ve Kamran Yüce, maalesef Kamran Yüce o kazada hayatını kaybediyor. Diğer ikisi de işte emniyet kemerleri takılı olduğu için kurtuluyorlar. Böyle acıklı bir sonu var. Ama bu bir kez daha söylüyorum. Bir kız çocuğunun babasını güzelleme kitabı değil. Sakın öyle düşünmeyin. Çok büyük haksızlık etmiş olursunuz. Hakikaten çok ciddi bir tiyatro tarihi kitabı aslında. Türkiye'de tiyatronun 1930'ların ortasından itibaren nereden nereye geldiği, bugün nerede olduğumuz, hepsini düşünmenizi gerektiren bir kitap. O yüzden aklınızda öyle kalsın. Büyük haksızlık olur çünkü, onu yapmak istemem. Gazete Pencere'nin manşeti, dünyaya demokrasimizin olmadığını ilan ediyoruz. Söyleyen Profesör Ersin Kalaycıoğlu. Ersin Hoca'nın anlattığı Türkiye'nin yavaş yavaş demokrasiden otokrasiye dönüşü, Boğaziçi protestolarına verilen tepkinin, darp edilen, gözaltına alınan öğrencilerin dünyaya olumsuz mesaj verdiğini söylüyor hoca ve diyor ki bu tablo Türkiye'de demokrasi olmadığının dünyaya ilanı, Türkiye'de iktidarda bulunan partilerin gerçeklikten koptuğunu düşünüyorum diyor Ersin Hoca. Bir siyaset bilimci kendisi, benim de çok sevdiğim bir öğretim üyesi, iyi bir akademisyen aynı zamanda. İçinde pek çok ayrı başlık var zaten. Gazete Pencere'de birinci sayfasından almış ama Onun söylediği işte Büyükada'da iskelenin devri, ona karşı polisin zabıtaya karşı direnmesi, zabıtayı gözaltına alması falan. Hepsini üst üste koyduğu zaman Ersin Hoca ezberden söylemiyor bunu. Yani oradaki otokrat tanımı Erdoğan'ın Amerika'da verdiği söyleşide Biden sizin için otokrat diyor tanımı gibi bir şey değil. Nedenlerini anlatıyor iyi bir siyaset bilimci olarak. Bu ülkenin evlatlarını rahat bırak. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir haber. Erdoğan'ın muhalif gençlere yönelik suçlamalarına CHP lideri Kılıçdaroğlu tepki gösterip Erdoğan'a seslendi. Bu ülkenin evlatlarını rahat bırak. Sen vicdanını yitirmiş olabilirsin ama dokundurtmayız bu ülkenin evlatlarına. İşsiz bırak teröriste, yurtsuz bırak teröriste, kayyum atabaşlarına teröriste, espri yapana soruşturma başlat. Sahi bu gençlerin hayatını kim terörize ediyor diye soruyor. Doğru soru. Memurumuz da işçimiz de halden memnun. Ben hep anlatırım ya burada. Bayram Meral'den ben duymuştum. Çok da gülerdim o söyledikçe. İççi şikayetçi, memur şikayetçi derdi böyle. Çok sendika başkanlığını hatırladığı dönemde. Çünkü milletvekili olmuştu Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Bir gün meclis kulisinde çay içerken birlikte. Demişti ki yaz Ünsal'cığım yaz. İççi de şikayetçi, memur de şikayetçi. Öyle konuşurdu o çünkü. Ama Erdoğan'a sorarsanız herkes memnun halinden. Ciddi söylüyorum. Hani markette fiyatlar gayet uygun. Memur da mutlu, işçi de mutlu. Tarımla uğraşan delirmiş durumda mutluluktan altına kaçıracak. O kadar mutlu. Her şeyden. Yani bizde var demek ki bir manyaklık. Bilemiyorum. Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşuyor. Haliyle. Yani başka nerede konuşacaksın? Bunu normalde. Ya tavsiye ederim. Ciddi söylüyorum. Mesela Ankara'da. Bugün cuma, nerenin pazarı var bilmiyorum ama mesela gidip bir pazarda yapın bu konuşmayı. İççi de mutlu, memur de mutlu mu görelim hep beraber. Ama orada konuşurken diyor ki enflasyonun %20'nin altında olduğu dönemde ortalama %30 civarında yaptığımız artışla yanlarında olduğumuzu ortaya koyduk. Şu bölümünü dikkatli dinleyin çünkü Hürriyet'te kıyaslayacağız. 3600 ek gösterge konusunda muhalefetin eleştirilerini de yanıtlayan Cumhurbaşkanı çözüm için gelecek yılın sonunu işaret etti. Gerçekten böyle oldu. Bu arada Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Başkanı da Erdoğan'ın sözlerinin gerçeklikten uzak olduğunu söylemiş. Başka ne söyleyecek? Doğrusu o çünkü. Türkiye büyürken sabit gelirliler fakirleşiyor demiş. Bunu anlatmıştım hatırlıyorsanız size. Hani orta direğin yıkılışı hatırlıyor musunuz? Neden? Biz aslında üretemiyor falan değiliz. Biz büyüyemiyor falan da değiliz. Bizde büyümeyle yaratılan kaynak başkalarına aktarılıyor. Bu ülkenin sıradan insanlarına aktarılmıyor. Bizim sıkıntımız bu. Çok şık Korkut Hoca'nın, kulakları çınlasın Korkut Borotav Hoca'nın çok şık bir tanımı var bununla ilgili olarak. Yani gelirin adil paylaşılmamasından dolayı büyümeyi hissetmiyorsunuz diyor. Doğrudur. Yoksa bizim hep söylüyorum yani yıllık minimum %5 büyüme kapasitemiz var. Nüfusumuz genç. Ülke toprağı çok verimli artık. Ekim'den iyice uzaklaşıyoruz tabii bu arada. Ekim ayındayız ya. Düşünsene ayın adı Ekim. Neden Ekim? Hani olursa Ekim'e. Hayır değil. Yapma daha Nafiz Hoca'ya var. Onun için değil. Gerçekten ekim yapılan ay. Toprağın beslendiği ay bu. Ama öyle bir şey yok ki şu anda. Tarımla uğraşan insanlar yılmış ve bezmiş durumda, paraları yok. Bitti insanlar. Meteliğe kurşun atıyor herkes. Ama iççi de memur, memnun, memur de memnun. Birilerine sorarsanız fiyatlar uygun. Enflasyon zaten düşmüş durumda. Büyümemiz o delirdik. Delirdik biz. Adalete güven yerlerde diye bir haber var. İnsan Hakları Derneği'nin talebiyle KONDA'nın 68 ilde yaptığı bir araştırmanın sonucu. %69'u adalet sistemine güvenmiyormuş Türkiye'nin. Vallahi iyi rakam yine de. %69 iyi oran. Normalde bunun %99 çıkması, kalan %1'lik bölümün sadece işte hani 5 önemli müteahhit aile, onlarla beraber çalışanlar ve AKP'ye oy verenler olması lazımdı. Demek ki farklı. İnsanlar düşünceleri nedeniyle hapishanelere konuyor düşüncesine katılım yüksek. Katılımcılara okunan cümleyi 1 ile 5 arasında ne kadar katıldıkları sorulmuş. Türkiye'de insanlar düşünceleri nedeniyle hapishanelere konuyor düşüncesine 5 üzerinden 3.75 katılma eğilimi olmuş. Yani herkes bunu düşünüyor. Aksini düşünebilir misiniz? Ya dün Türkiye'de çok acayip bir şey oldu. Bir Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi konuşurken gözaltına alındı. Hani dün akşam bir hukukçu arkadaşımla konuşurken ona sordum da bunu. Dedim ki ya bu nasıl açıklanabilir? Çünkü benim bildiğim bir siyasal bilgiler fakültesinde, mülkiyede, arkada diplomasında, diploma değil yani 25. yıl o katılım belgesi de neyse. Bize şöyle öğretilmişti çünkü. Yani suçun niteliğinin sabitlenmesi. Zaten şuradan düşünün bunu. Mesela zaman zaman bazı şikayetlerin davaya dönüşmeden savcılık tarafından işte düşürüldüğünü duyarsınız. Ya da mahkemede suçun niteliklerinin oluşmaması gerekçesiyle davanın reddine duyarsınız. Ya çocuk daha konuşurken gözaltına alıyorlar. Ama iççi de memnun, memur de memnun. Fiyatlar da uygun. Sonra Ersin Hoca haklı olarak diyor ki Ersin Kalaycıoğlu otokrasiye gidiş var. E aksini iddia edebilmek mümkün mü bu düzen içinde? Lise öğrencileri ya. Düşünsenize liseli çocuklar. Yani en babası, en büyüğü 18 yaşında. Hani vardır ya sizin de olmuştur muhtemelen. Lise sonu özellikle geldiğinizde sınıfta biraz da böyle geriden ders biriktirerek gelenler varsa büyük abiler olur sınıfta böyle sakal bıyık toparlanmış. En kabadayısı o. Ve çocuklar sınıf başkanlığı seçiminde hesapta kendilerince espri yapıyorlar. Bence de şık bir espri ayrıca. Çay dağıtıyorlar. O çocuklarla ilgili disiplin soruşturması açılıyor. Ya ondan sonra diyorsunuz ki ben Z kuşağını anlıyorum. Ya Z kuşağıyla karşılaşacaksınız az kaldı. Az kaldı Z kuşağıyla. Sandıkta o çocuklar oy verirken karşılaşacaksınız. Bak ben o gün hatırlatacağım. İnşallah ömür sağlık verir. Allah burada oturur yine konuşuruz. O gün ben size Z kuşağını anlatacağım. Diyeceğim ki aha gördün mü Z kuşağını? Bunlar Z kuşağıydı işte. Ve bunu yapıyorsun sen. Ondan sonra diyorsun ki Z kuşağı bize oy veriyor. Allah Allah. Kafayı yedi demek ki Z kuşağı. Hani hangi Z? Yumuşak Z mi? Nereden geliyor bilmiyorum ama. Vay arkadaş ya. Çok güzel bir mail aldım bu arada yayın arasında. Ondan da bahsedeyim size. Aslı Ünlüsoy van der Baan Hollanda'dan yazmış. Utrecht Üniversitesi'nde, Utrecht'te çalışmış uzunca bir süre. Doktorayı yapmış. Şimdi orada Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde Ekolojik Pedagoji Enstitüsü'nde master öğrencileriyle çalışıyormuş. Ve çok güzel olmuş. Dün öğleden sonra master öğrencileriyle bir ders yapmışlar. Bölümün tüm hocaları dahil olmak üzere. Yaklaşık 150 kişi. Çok mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. Sizinle de paylaşmak istedim bunu. Bölümdeki yaklaşımımızı belirleyen temel teorileri tanıtmak ve yeni çalışmaları paylaşmak amaçlı bir ders. Ben kültürler arası söyledim ben bunu. İletişim konusunu anlatmaya talip olmuştum ve her hoca kendi konusu için 15 dakika kadar kullanacak diye anlaştık. Konular hem geniş hem derin ve 15 dakikaya nasıl sığdıracağım diyen arkadaşlarım oldu ama ben zorlanmadım. Konunun özünü her gün sizden duyma şansına sahip oldum. Estağfurullah. Ve benim 15 dakikalık dersim sizin kanalınızın açılış ve kapanış anonsu üzerine kuruldu. Her gün gündemin ne olduğundan bağımsız, insan olmanın ne demek olduğunu hatırlattığınız için estağfurullah. Bıkmadan, usanmadan farklı olmanın insan doğası olduğunu, kimsenin kimseye üstün olmadığını, bizi bir arada tutan şeyin diyalog ve saygı olduğunu tekrar ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Öğrencilerim ve iş arkadaşlarım adına da hepimiz yaklaşımınızdan, mesajınızdan çok etkilendik. Ben de mesajınızı büyük bir pedagog grupla paylaşabildiğim için çok mutlu oldum. Ben size referans vererek, kanalın linkini de paylaşarak ve öğrencilerimiz Hollandalı olduğu için de anonsu Hollanda'ya çevirerek yayının giriş ve kapanış anonsunu orada paylaşmış insanlarla aslanım. Sağ ol, çok mutlu oldum. Gerçekten çok sevindim. Yani dünyanın bir yerinde burada konuşulan şeyim, bir evin küçücük çalışma odasında, benim çalışma odamda, kütüphanemin önünde, burada 6 yıldır anlatmaya çalıştığım şey, Hollanda'da Utrecht Üniversitesi'nde, ne güzel böyle, sağ olsun aslanım sayesinde, başka insanlarla da paylaşılmış. Çok sevindim, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok zarifsiniz. Eksik olmayın. Bunun için teşekkür ediyorum. Sizinle de paylaşmak istedim. Biz nerede kaldık? Gazete Pencere'yi gördük. Memur da mutlu, iççi de şikayetçi değil. Herkes mutlu halinden. Kalanı da işte bizim gibi bozguncular var sadece arada. Onun dışında herkes mutlu. Hürriyet gazetesinden demin dedim ya hani Gazete Pencere'de 3600 ek gösterge için böyle bir şey yaptı diye. Bakın burada 3600 ek gösterge için tarih verdi yazıyor birinci sayfasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de dile getirdiği gibi bozguncular çıkın aradan diyor. Daha önce de söyledi adam daha ne yapsın sizin için diyor. Ya ne olacaktı diye soruyor. 3600 ek gösterge sorununu 2022 yılının sonuna kadar çözeceklerini söyledi. 2022'den sonra ne geliyor? 2023. O zaman çözeriz diyor. Sen diyor oyu kime vereceksin diyor bir anlat diyor. Ben bir anlat diyor ya. Kemal Kılıçdaroğlu Mersin gezisinde konuşmuş. Burada birinci sayfada Hande Fırat'la da konuşmuş. AK Parti ile anayasa masasına oturmayacağız. Zaten söylemişti daha önce bunu. Ama mesela burada şey yok. Mersin gezisinde konuşurken dır ya, buradan şunu söyleyeyim de şu haberi. Şaka gibi, ülke büyük bir kamera şakası gibi gerçekten. Geleceğin gazetecilerini Demirören Medya Center'daki sınıflarda yetiştirecek Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldı. Geleceğin gazetecileri yetişecek. Ama bugünün gazetecilerini 45 tanesini işten çıkartıp tazminatlarını ödemedi Demirören grubu. Nasıl? Çocuklara vereceğiniz ilk ders böyle başlasın bence. Ciddi söylüyorum. Deyin ki para mara yok ulan. Yok ulan para mara. Artist misiniz siz? Medyaya gireceksen önce buna alışacaksın. Tazminatsız kovarım. 5 kuruş da vermem. Desene ilk derste bunu. Ben de ayakta alkışlayayım seni. Şaka ya. Ülke kocaman kamera şakası. Vallahi be. Her yer. Kamera nerede onu göremiyoruz bir tek. Yoksa bunlar şaka olmalı. Düşünsene. Adamın aldığı 750 milyon dolar kredinin karşılığı yok. Ziraat Bankası'nın ödemesi yok. Pandora belgelerinde eşinin ve erkek kardeşinin Londra'da. Bu herhalde zorunluluk ya. İşte biz durumsuz olduğumuz için anlamıyoruz bundan. Parayı indirdiğin anda Londra'dan ev alıyorsun. Biz indiremediğimiz için alamıyoruz. Mesela onların da çıkmış. Bir de acayip güzel bir yatırım yapmışlar. Eşi Revna Hanım, işte Virgin Adaları'ndaki bir şirket, tesadüf. Oradan alım yapmışlar. Çünkü oradan yaptığın zaman İngiltere'deki veraset intikal vergisinden yırtıyormuşsun. Oradan bir daire almış. Ya 3 yılda mı 4 yılda mı 800 bin pound kazanmış. Yok bizden hakikaten adam olmaz. Vallahi ben kendi adıma, sizi katarak söylemiyorum kusura bakmayın. Ben kendi adıma söylüyorum. Eşek adam olur ben olmam ya. Mümkün değil. Yok kardeşim. Yani bir tane durumlu insan olur etrafında ya. Yok. Bizim kadroya bak. Şu yayını ortalama, bak ortalamasını veriyorum. Ciddi söylüyorum, isteyen bunu görebilir de. Yani iş edinsin 30 günlük, bir aylık sadece. Mesela Eylül yayınlarının toplamına baksın. Ortalama 600 bin kişi izliyor bu yayını YouTube üzerinden. Yok abi bizden olmuyor. Bizden olmuyor. Yani millet gidiyor Londra'dan ev alıyor. 800 bin pound kazanıyor. Biz hala aynı. Ve sonra medya, geleceğin medya çalışanları bu okuldan yetişiyor. Ülke kocaman kamera şakası. Kamera yok ortada. Kamerayı görsek, biri bize gösterse dese ki böyle gül gül alkışla falan dese, diyeceğiz ki oh be geçti ama yok ya, olmuyor. Vallahi olmuyor. Niye izliyorsunuz kardeşim bu yayını ya? Ben sizin yerinizde olsam izlemem sanırım yani. Ne izleyeceğim ya? Türk medyasında örnek girişim. Yok abi bizim kafa basmıyor demek ki. Demek ki olmuyor yani. Cumhuriyet'in manşeti, saray açıkça tehdit ediyor. Erdoğan'ın hedef gösterdiği Boğaziçi'li öğrencilere sert müdahale edildi. Rektör de şikayet etti, isimlerini vererek bu arada. Cumhuriyet'e konuşan Kılıçdaroğlu gerilimi tırmandıran iktidara tepki gösterdi. Sertaç Eş demek ki gazetelerin temsilcileriyle gidilmiş Mersin'e. Ne güzeldir şimdi. Of Mersin var ya şimdi ne güzeldir. Anam anam anam. En güzel zamanı böyle gündüz 20-21 derece. Gece mis gibi uyursun. Sıcağı yok. Mis gibidir vallahi. Erdoğan otoriter bir anlayışla ülkeyi yönetiyor. Bu yönetime meşruiyet kazandırmamak için hiçbir zaman AK Parti ile anayasa değişikliği için masaya oturmayacağız. 6 siyasal parti olarak çalışmalarımız uzlaşıya dönüşecek. Açıklanacak ilkelerin yasa maddesine dönüştürülmesi kolay olacak. Seçim sonrası atacağımız her adımı bugünden çalışıyoruz. Soygun düzeninin son aşamasındayız. Erdoğan da biliyor ki gidecek. Gerilimi doruk noktasına çıkarıp seçime gitmek ister. Sakin olacağız. Siyasi cinayet kaygım var. Başınıza neler gelecek diyor. Açıkça tehdit ediyor. Doğru. Bu arada söylemiştim Yunus Nadi roman ödülünü sevgili Gökçer Tayincioğlu kazandı diye. Diğerlerine de bakalım. Fotoğraf dalında Hüseyin Opruklu, şiir dalında Cevat Çapan, öykü dalında Aslı Akarsakarya ve Mehmet Güreli, sosyal bilimleri araştırmasında Yaşar Aksoy, karikatür dalında da ödül verilmemiş. Kazananlar bunlar. Ankara'dan F-16'lar için talep, söylemiştim ya size. Bayram değil, seyran değil, ulan ne oluyor? İnsanlar açıklayınca bizim haberimiz oluyor bu işten diye. Rusya'dan alınan S-400 nedeniyle F-35 programından çıkarılan Türkiye, envanterindeki F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu için mevcut anlaşmalar kapsamında Amerika'dan talepte bulundu. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri Türkiye Amerika'dan 40 adet yeni F-16 almak istiyor iddiasını doğrulamadı. Konunun Erdoğan-Biden görüşmesinde de gündeme gelebileceği belirtiliyor. Hayırlısı. İşte acı gerçek. Hazal Ocağan haberi. İstanbul'da yüz binlerce öğrencinin barınmasını sağlayacak para vakıflara aktarılmış. Hangi vakıflara? Hangisine aktarılacak? 4 yurdun yıllık maliyeti yaklaşık 24 milyon lira. Önceki dönemde ise bu paranın 35 katı vakıflara harcandı deniyor haberde. Gitmiş. Gider. Ha bu arada Mustafa Çakır'ın bir haberi var. Bunu duyun. Dün mecliste iki tane gelişme oldu. Bir tanesi yurt çıkmayan öğrencilere yurda yerleştirilinceye kadar asgari ücretin yarısı kadar ödenek verilmesi yönündeki önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bir de vergi yasasında değişiklik içeren torba teklif. CHP'nin düşük gelirli emekçiden vergi alınmaması, çiftçiye vergisiz mazot desteği, öğrenciye burs önergeleri AKP tarafından reddedildi deniyor haberde. Ha bu arada HDP'nin de vergi cenneti ülkelerinin listesi açıklansın teklifi kabul görmemiş. Denk gelmedi demek ki ya. Yani ondandır o. Uçak alalım. Biz sürekli uçak alalım ya. Uçak alalım, roket alalım. Kullanmayalım. Bize yollamasınlar. Yayın arasında yine gelen mesajlardan bir tanesi neredeydi? Şu şeyden bahsediyor. Hatırlamaya çalışıyorum da şimdi. Bizim ilk yayında söz ettiğimiz konulardan bir tanesinden neyse. Onu da şey yaparım. Bulur hatırlar söylerim size yine. Ona ilişkin bir soru gelmişti. Sabah gazetesine bakalım. Anne mermerden baba olur mu? Kobani olaylarının yıl dönümünde Başak Demirtaş'ın mağduriyet edebiyatı yapması şehit ailelerini isyan ettirdi. Bir dakika, bu iş bu kadar kolay değil. Dün Selahattin Demirtaş da açıklama yaptı. Ya genç bir kadını ve kızlarını resmen hedef gösteriyorlar. Resmen televizyon programlarında eziyorlar. Ya sizin sabrınız bu kadar mı? Nerede kaldı sizin bu milliyetçi sabrınız TRT ekranlarında bizim vergimizle finanse edilen ekranda Abdullah Öcalan'ın kardeşi çıkartıldığında? Neredeydi o zaman? Yok değil mi? Ya yalan söylüyorsunuz, yalan. 3600 ek göstergeye altyapı hazırlıyoruz. Ne? Başkan Erdoğan, başkan Kılıçdaroğlu memurları kışkırtmaya çalışıyor. Memurlara 3600 ek gösterge sözü veren ve toplu sözleşmeye koyan biziz. Ve altyapı hazırlıyoruz. Kaç senedir? Oldu biraz ya, sağlam bir altyapı yapmaya çalışıyoruz. Ondan yani. Evet. Yoksa yani ne olacak ya? 2 dakikalık iş ya. Gözünü aç kapa bitti. Hop, comalokko. Vay arkadaş ya. Biz sıkıştıkça uçak alalım. Amerika ile papaz olduk. Olsun, biz sizden uçak alalım. Tabii ya, uçak alacaksan aramız düzelebilir. Yani onu bir daha düşünelim. Onu bir daha düşün. Uçak alıyor musun? Alalım. Düzeltiriz arayı. Sözcü gazetesinde de Saygı abi Saygı Öztürk aynı seyahatte ve orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan gerilimi artırıp seçime gitmek istiyor sözleri var. Teşkilatına da sokağa inmeyin dediğini belirten CHP liderinin sözleri diye alınmış. Sözcünün manşeti sarayda huzura çıkma kriterleri 24 Kasım Öğretmenler Günü için seçmeler başlamış. Hadi bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aradığı 15 kriteri tutturup 100 üzerinden 100 puan alanlar Cumhurbaşkanı ve bakanın huzuruna çıkacak. Nasıl yani ya, seçme sınavı mı var? Tabii. İşte bazı kriterler. Temsil kabiliyeti 9 puan, düşünce ifade etme 3 puan, üslup giyinme davranış 3 puan, yüksek lisans 6 puan, doktoralı olmak 10 puan, mesleki eğitim almak 10 puan. Yalnız bunlar öğretmen. Ha, mesleki eğitimi çıkart. Öğretmen olunca almak zorundasın. İskeleye çöktüler, kınaları yaktılar, zilleri taktılar, çıkı çıkı yaptılar. Büyükada iskelesinin üst katını eğitim için kiralayıp başka amaçla kullandılar. İstanbul'da Büyükada iskelesinin üst katını eğitim amacıyla aylık 2500 liraya kiralayan Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA, İBB'nin aldığı mahkeme kararına rağmen çıkmamakta direniyor. Belediye 2 ay önce binada düzenlenen kına eğlencesinin fotoğraflarını paylaştı. kınaya serbest. 2500 liraya. Ya düşünsene bir öğrencide olduğunu şuranın. İki kere kına yaptırsa, tamam mı? Buradan kazanacağı parayla 3 yıllık kirayı ödeyebiliyor zaten. Öğrenci ev bulamıyor paraya. TÜGVA iskele kiralıyor. 2500 liraya. Bak bu bizi bile zorlamaz ha. Durumsuz olarak bizi bile zorlamaz. Yani kiralarız. Bir gün parsel parsel satışta son gaz manşetiyle çıkmış. Kaybedeceğini anlayan iktidar gider ayak kamuya ait ne varsa dağıtmaya başladı. TOKİ üzerinden 19 ilde 444 arsa satışa çıkarıldı. Hatırlayacaksınız Boğaziçi Üniversitesi'nin içinde de bir değerleme kurulu oluşturulmuştu. Hani Boğaziçi'nin çok kıymetli arsaları var. Ali Hoca, Ali Arısoy burada anlatmıştı onu bize. Yani gider ayak bir şeyler yapılıyor. Olsun, bunların geri dönüşü var. Rahat olun kardeşim. Rahat olun. Rahat olun. Hiç merak etmeyin. Bunlar son çırpınış, son çırpınışlar. Pandora'dan bu kez Demirörenler çıktı. Yok, o değildir ya. Vallahi çık. Yok abicim, yok. Bugün sevgili Yalçın, Yalçın Karatepe çok güzel bir yazı yazmış. Pandora'nın Kutusu ve Kağıtçılar diye Bir Gün gazetesinde. Okumanızı tavsiye ederim. Çok şık bir yazı. Hakikaten çok şık bir yazı. Ya kağıt toplayan insana çökmekte beis görmeyen devlet yönetimi, Pandora'da bu insanlara para dağıtıldığı ortaya çıkmasına rağmen kolunu kıpırdatmıyor ya. Çok şık bir yazı yazmış Yalçın. Vallahi tavsiye ederim. Eline sağlık diyelim kendisine de. Ama okumanızı tavsiye ederim bugün. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Çok şık çünkü. Ne acayip bir şey ya. Vallahi yani yaşadığımıza bak, ortadakine bak, öbür taraftan anlatılanlara bak. İşte yani söylenene bak ya. Demirören grubu bir lise yapıyor, medya etiği öğretecek insanlara. Vallahi bak, ilk ders böyle başlasın. Ödemiyorum olan para falan. Artist misiniz siz? Ödemiyorum. Attım 45 kişiyi, işten çıkarttım. Vermiyorum lan tazminatları. Git kime şikayet ediyorsan et. Etmişken 750 milyon doları da şikayet et hatta. Sanki bir şey olacakmış gibi. Dün Nobel Edebiyat Ödülü verildi. Zanzibarlı edebiyatçı Abdurrazak Gurnah kazandı. Ben hiç okumadım. Vallahi ben hiç okumadım. Hiç tanıdığım bir yazar değil. Çok şaşırdım. Zaten kendisinin fotoğrafları paylaşılırken Morgan Freeman'ın fotoğraflarıyla falan paylaşanlar oldu. Böyle bir ortalık birbirine girdi bir anda. Ama okuyanlar varmış. İletişim Yayınları basmış kitaplarını. Benim eksikliğim, ben hiç okumadım, bilmiyorum. Çok da iyi bir yazar olduğunu söylüyorlar. Ya ben bilmiyorum ama gerçekten okuduğum bir yazar değil benim. Ama sorsanız sosyal medyada herkes okumuş, herkes bayılıyor. Ya çok acayip bir şey ya. Çarşamba akşamı, bu çarşamba akşamı Ankara'da bir söyleşide buluşma ihtimalimiz çok kuvvetli. Duyuracağım zaten, hafta sonu duyururum. Orada da konuşuruz bunu muhtemelen. Bir söyleşide bir araya geleceğiz muhtemelen Ankara'da, güzel bir salonda. Elbette aşı kartı ve son 48 saat PCR testiyle. Vallahi kaprisse benim kaprisim de bu kardeşim. Ben bunun dışında hiçbir etkinliğe katılmıyorum. Vallahi katılmıyorum. Çok sevdiğim bir kardeşim. Hakikaten çok sevdiğim bir kardeşimle yapacağız söyleşiyi, bir aksilik olmazsa. Bu çarşamba herhalde saat 18.30-19 civarı olacak. Orada konuşuruz bunu. Ya Türkiye'de okurdan çok yazar var, farkında mısınız? Bakın ben kitap tanıtımı yapıyorum burada. Orada da anlatırım yine. Sağ olsunlar, pek çoğu çok iyi niyetli. Çok iyi niyetli. Yani yayının döngüsüne katkıda bulunmak, bu yayın işte bir şekilde maddi kazanç da elde etsin, devam etsin diye. Bazı yayın evlerinden hani işte kitaplarımızı, bizim kitaplarımızı tanıtın. Siz seçin. Hatta bu özgürlüğü verenler de var. Siz seçin. Gerçekten yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu iyi niyeti de gösteriyorlar. Bazıları son derece hadsiz, son derece çapsız. İşte bilmem ne kitabımız var, yazarımız çok tanıdığınız yazarlar bu arada. Kitabın taslak halini size yollayalım. Şu kadar da para verelim. Bir şey yapın, onunla bir söyleşi yapın. Burada hiç, yani bunu yeri gelmişken bir daha söylememe izin verin. Bakın, sizi şerefimle temin ediyorum. 6 yıldır bazılarınız tanışıyoruz, bazılarınız tanımıyorsunuz ama 6 yıldır 3 aşağı 5 yukarı herhalde çözdünüz nasıl bir adamı izlediğinizi. Sizi şerefimle temin ediyorum. 6 senedir burada sevmediğim hiçbir kitabı tanıtmadım. Eğer kitabı tanıtıyorsam, sevmediysem söyledim. Ya bence olmamış bu kitap kardeşim. Olmamış. Çok sevdiğim yazarlarla ilgili söyledim bunu. Ya Latife Tekin benim için çok önemli bir yazar. Bak bildiğimi de iddia ederim Latife Tekin'i. Çok severek okurum. Ama Latife Tekin'in son kitabı ile ilgili söyledim bunu. Ahmet Ümit çok severim. Arkadaki kütüphan bak şurası Ahmet Ümit kitabı. Sadece Ahmet Ümit kitabı mesela. Şu baş parmağımın gösterdiği ya şurası. Sadece Ahmet Ümit kitapları onunla. Ahmet Ümit'in Aşkımız Eski Bir Roman çok kötü bir kitaptı. Kötüydü kardeşim. Yayın evine kitap yetiştirilmiş. Ama ondan sonra bizi öyle bir kitapla telafisini gösterdi ki inanılır gibi değil. Muhteşem bir kitap. Muhteşem bir kitap çıkarttı ve o kitapla birlikte işte burada da tanıttım. Sizi şerefimle temin ediyorum. Asla olmadı bunun aksi bir şey. Okumadığım hiçbir kitaptan söz etmedim. Arkasına bakarak hiçbir kitabı anlatmadım. Hiçbirini. Ve size tavsiye et. Bunun karşılığı ne oldu biliyor musunuz? Yani dostça söylüyorum bunu. Lütfen yanlış anlamayın. Bunu ukalalık olarak da görmeyin. Bakın burada tanıtılan kitaplar bir çok satmaya başladı. Çok satmaya başladı. İki, bunu siz de görebilirsiniz. Ben çok mutlu olarak görüyorum bunu. Bundan böyle hani paye çıkartmak için anlatmıyorum. Yanlış anlamayın ne olur. Ama mesela o günün burada yayında tanıtılan kitaplar o günün internette en çok satılan kitapları oluyor. Tesadüf değil, Amazon Türkiye'de oluyor mesela. Amazon Türkiye'de oluyor. Boru değil. Ama çok şükür burada tanıttığım kitapların içinde hiç kimse de dönüp şunu söylemedi. Ya nasıl ittirik bir kitap kardeşim bu, nasıl yaptın, nasıl çıkar? Hiç kimse demedi bunu. Bu ortalama beğeni seviyesinden bahsetmiyorum. Sadece edebi değeri olduğu için bir şey anlatmaya çalıştım burada kitaplarla ilgili. Hala onu yapmaya çalışıyorum. Ama Türkiye'de okurdan çok yazar var. Herkes yazıyor ya. Herkes yazıyor. Bana çok sık soruyorlar yani anlatmıştım ya size. Yani yazdığım öyküler vardı, onları toparladım falan. Var elimde öyle bir taslak. Yazmayacak mısınız? Yok ben okuyacağım ya. Ben okumayı seviyorum. Vallahi iyi kitap okumayı çok seviyorum. Çok. Yani Gaye Boraloğlu'nun şu kitabı okurken çok mutlu oldum. Acayip mutlu oldum mesela. Bazen çünkü kafanız sizden ayrılıyor, kitabı kendi okumaya başlıyor. Siz tutmaya çalışıyorsunuz. Ben çok yaparım onu. Aman abi yavaş okuyalım, bitmesin. Gözünü seveyim hemen bitmesin diye. Aynı şekilde işte Deniz Yüce Başarır'ın kitabı. Bitmesin ya gözünü seveyim diye böyle tuttuğum kitaplar. Cezaevinde olduğu için Selahattin Demirtaş'a bir ayrıcalık tanınamaz mı? Selahattin Akyüz. Hayır. Hayır ama zaten burada daha önce Selahattin Demirtaş'ın kitabını tanıttım. Ayrıca internet sistemde de yazdım. Çünkü çok iyiydi. Çok iyiydi kitap. Ya bunun ötesi yok ki. Kitap kötü olsa burada çıkıp ben size kötü derim. Cezaevinde olması değiştirmez bir şeyi. Burada öyle bir kriter yok. Hiç kimse için yok. Sizi şerefimle temin ediyorum. Hiçbir zamanda olmayacak. Emin olun. Devam edelim. Ya araya bunu girdim ne olur yanlış anlamayın. Yani övünmek, böbürlenmek falan değil. Sadece buradan yayına yeni katılanlar oluyor. Onlar bilsinler. Böyle bir şey olmayacak. Hiç olmadı bundan sonra da olmayacak. Ya arkasından, kıçından gösterip kitabı işte bilmem kim de kitap yazmış sağ olsun bana da imza. Yok kardeşim yok öyle bir şey. Ben kitaplarımı kendim seçiyorum. Sağ olsunlar yazıp yollayanlar oluyor işte bu da var diye. Ama buranın bir şeyi var, döngü listesi var. Ve o akışı da ben belirliyorum. Elimde okuduğum, hala var şu anda elimde okuduğum 3 tane daha kitap var mesela. Ama onların içinde iyileri çıktığında ben size tanıtacağım zaten burada merak etmeyin. Hiçbirini kendime saklamıyorum. Evrensel'in manşeti haksız kazanç çöpte değil Pandora'da. Cengiz Holding'de vergi cennetinde. Haksız kazanç denilerek atık işçilerine engel olunurken her gün yeni bir ismin eklendiği vergi ödememek için servetlerini yurt dışına kaçıranlar listesindekilere kimse dokunmuyor. Vergiden kaçınanlar. İlk gün burada Pandora belgeleriyle ilgili konuşurken anlatmıştım ya. Sevgili Ozan çok kullanır bunu Ozan Bingöl. Kulakları çınlasın. Vergiden kaçınmak başka bir şey. Ama vergiden kaçınmanın gerekçesini ortaya koyduğun zaman bu ülkede sistemin dışına çıkmayı görüyorsun. Şimdi burada yapılan offshore hikayesi öyle söylediğinde kıyı bankacılığı. Yani kıyıya karşı oturuyorsun bir de kahve. Çok güzel bankacılık. Böyle efil efil hafiften esiyor. Fonda bir böyle ne bileyim hani Dos Gardenias çalıyor arkada. Çok güzel. Tüller uçuşuyor falan bankacılık yapıyorsun. Şahane. Öyle bir şey değil bu. Öyle bir şey değil. Yolluyorsun vergi mergi sıfır. Hep buradan parayı oraya kaçırıyorsun yapıştırıyorsun. Vergiden kaçındım ben. Ben vergi kaçırmadım o başka. Sonra burada ödediği vergilere bakıyorsun. Oho. Ben biz şu durumsuz halimizde daha çok vergi ödemişiz. Neyse. Kazım Öztürk demiş ki imzalanmış yollanmış kitap olduğunda kendinize de bir kitap satın alıp bir öğrenciye. Yok, öğrenciye değil. Ama Ayla Hanım'ın, Ayla Kutlu'nundur, adını hep anarak söylerim onu. Ben Ayla Kutlu'dan öğrendim onu. Yıllar önce, 97 miydi? 97 ya da 98. Kendisiyle bir söyleşi yaptığımda söylemişti. Ben böyle yapıyorum diye. Ben o günden beri yapıyorum. Bana imzalı kitap geldiğinde ben bundan bir tane hediye ediyorum. Satın alıyorum mutlaka. O başka. Ama her imzalı kitabı değil. Kitabı önce bakıyorum. Yani kitap iyiyse, gerçekten okuyacaksam. Yoksa sadece imzalandı diye. Hani öyle bir durumda yok. Yalan söylemeyeyim size. Evrensel böyle. Aile hekimleri üçüncü kez iş bıraktı. Bir tek birinci sayfasını alan Evrensel olmuş bu arada bu haberi. Benim gördüğüm. Hata da yapmak istemem ama. Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi ASM çalışanları Sağlık Bakanlığı'nın ceza sözleşmesine karşı ayağa kalktı. İş yükünü artıran, ücrette kesinti ve iş güvencesini yok sayan yönetmeliğe karşı üçüncü kez iş bırakan aile hekimleri Sağlık Bakanlığı'na seslendi. Ceza yönetmeliği geri çekilene kadar mücadele edeceğiz. Ama çoğu yerde yok haber. Bence çok önemli. Gökhan Akay demiş ki kıyı bankacılığı harbi uydurma belki de hep ada ülkelerinde offshore bankalar, ondan mı icat edildi? Evet, doğru. Ondan, yani offshore hakikaten öyle. Sadece bizde kullanımına karşı çıkıyorum ben Gökhan Bey. Yoksa doğru, onun karşılığı kullanılıyor. Bizde kıyı bankacılığı deyince böyle hani vergi yok, altta bir şort, parmak arası terlik, üst taraf çıplak. Şahane. Hoçis abi gibi, bizim Yılmaz gibi geziyorsunuz. Datça'da böyle, geldir yeldir. Datça'da olmuyor tabii. O vergi kanunlarına tabi. Virgin Adaları'nda mesela sallanarak perdeler uçuşuyor. Çok güzel böyle bir tropik müzik var arkada, eşlik ediyor. Elinizde bir kokteyl. İçinde böyle palmiye şemsiye oturtulmuş. Bir tane pipet. Bizde öyle anlatılıyor kıyıbank. Kıyı bankacılığı öyle bir şey değil. Yoksa doğru. Evrensel böyle. Yeni Şafak'a bakalım. Bak şimdi dünya nasıl farklı Yeni Şafak. Covid psikolojimizi bozdu. Ne diyorsun? Vallahi bak. Psikolojimizi bozdu ya. Dışarı çıkamayan, toplu taşımaya binemeyenler var. 1,5 yıldır mücadele ettiğimiz Covid-19 psikolojimizi de bozdu. Vefatlar, hastalık ve karantina nedeniyle aramızda kalabalık içinde yürüyemeyen, toplu ulaşım aracına binemeyen, salgında kaybettiği yakınını göremediği için öldüğüne inanmayan çok sayıda insan var. Ha bak, bunu söylüyorsan bir hesaplaşacağız onu hocam. Bir dakika dur. 1. Verdiğin vefat sayıları doğru mu? Nereden biliyoruz? Belediyenin defin sayılarıyla tutmuyor. Doğru mu? Türk Tabipleri Birliği'nin hastanelerden aldığı, morglardan toplanan rakamlarla tutmuyor. Burada diyorsun ki mesela salgında kaybettiği yakınını göremediği için öldüğüne inanamayan insanlar var. Çok güzel ama bunu yazarken bir daha düşünse miydin acaba? Mesela salgında kaybettiği yakınını belediye görevlileriyle defnetmek zorunda kalan ama hemen ardından devleti yönetenlerin katıldığı binlerce kişinin iştirak ettiği törenlere şahit olup Allah cezanızı versin diyen insanlar var mesela. Onlarla ilgili bir şey söylemek ister misin? Onlar söyleyecekler sözlerini, rahat ol sen. Rahat ol. O zaman bir daha konuşacağız bu haberi. Kemal Bey'in durumu vahim. Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili söylediklerini inkar eden Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Ya bir dakika arkadaş, hepiniz mi kayışı koparttınız ya? İsmail Kahraman? Yok, İsmail Bey söylememiş. O söylememiş. Onun dediği anayasanın ilk 4... Ya öyle değil kardeşim, yanlış anlıyorsun. Bak, milli takımın Norveç maçı öncesi ilk 11'i var ya, onun ilk 4'ü. Aşk olsun. Ya, hakikaten salak zannediyorlar bizi ya. Vallahi. Akşamın manşeti süper güç korkusu. Avusturya Başbakanı Kurz, Balkan ülkelerinin AB üyeliği için onlara bir perspektif sunmazsak Rusya, Çin ve Türkiye gibi süper güçlerin rolü artacak dedi. Aha, bundan sonra en sevilen lider bu. Vallahi Sebastian Kurz, Avusturya Başbakanı. Bize süper güç dedi. Sen bana süper güç mü dedin? Canım sağ ol. Öpüyorum. Sağ ol, sağ ol. Berhudar ol. Sağ ol canım. Sağ ol. Ne yapacaksın işte? Başarıya mahkumuz. Başarıya mahkumuz yani. Süper gücüz. İşte yapacak bir şey yok yani. Bazı insan mükemmel doğuyor yani. Ne yapacaksın? Canım sağ ol, sağ ol, sağ ol. Stefan. Canım. Bakın sevgili Serdar Bey yazmış, Serdar Altındaş. Mesela ben Hüsa Bey, abimi toprağa veremedim, belediye görevlileri verdi diyor. Arkasından siz o kalabalık cenaze törenlerine hiç utanmadınız ama. Ha? Bu devleti yönetenler hiç utanmadınız. Bu insanların acılarıyla dalga geçer gibi yaşadınız. İnsanlar işte Serdar Bey'de olduğu gibi abisini canının bir parçasını toprağa verdi. Yanında olamadı. Siz 300 bin kişiyle Ayasofya'yı açtık diye övündünüz. Kongreler yaptınız. Lebalep dolu salonlara. Unutuldu mu zannediyorsunuz? Asla. Asla. Onu bir zahmet geçeceksiniz. Öyle bir şey yok. Yaşadığımız müddetçe de, yani en azından ben kendi adıma söyleyeyim, nefes aldığım müddetçe öyle bir şey olmayacak. Yok. Bugün TÜGVA'ya, yarın başka vakıflara. TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu, İBB'nin hukuksuzluğuna direnmesek diğer vakıflarımıza da aynı muameleyi yapma cüretini gösterebilirlerdi dedi. Hadi canım. Evet. Bugün saat 21.45'te. Bu arada hemen de ben cümleyi bitirir bitirmez soru gelmiş. Türkiye-Norveç maçı bu akşam 21.45'te. TRT1 yayınlayacak. Devam edelim. Ya dünyanın en güzel gazetesine gelmişiz, dur. Ha, şeyi hatırladım bu arada, yayın arasında soru. Bugün Ahmet Hakan'ın yazısından bahsetmeyecek misin diye. Vallahi yok ya, bahsetmeyeceğim. Sabah okudum, midem bulandı. Paradigmanın iflasıydı yanlış hatırlamıyorsam bugünkü yazısının başlığı. Bir kitap vardı diyor. Bir kitap var dedi, Fikret Başkaya'nın yazdığı Paradigmanın İflası kitabı. Biz diyor hepimiz çok okuduk diyor. Ama huzurlarınızda diyor ben başka bir paradigmanın iflasından bahsedeceğim. Her şey çok güzel olacak. Her şey toparlanacak paradigması. Hiç anlamamışsın. Sen mevzu hiç otur otur. Hiç anlamamışsın. Yemin ediyorum ya. Hiç. Sıfır. Emekliye 405 lira zam. Ne oldu lan düdük? 405'e düşmüşsün. Hani en düşük 4600 falan diyordun. Yok, 400 lira. Biz şey yaptık, hesaplattık. Emekliye 405 lira zam. O en yüksek emekli maaşına ciğerim. 405 lira. Ne diyorsun ya? 1695 lira emekli maaşı alana 400 lira mı vereceksin sen? Yani %25'e yakın zam. Hadi canım. Öyle mi anlaşılıyor lan? Yok yani baştan da şey yapmıyorum da öyle değil. Yani 3600 ek gösterge 2022'de tamam. Yetimi engelli aylık 1125 lira. Nikahta keremet yok. Keremet mi? İççi şikayetçi, memur şikayetçi. Onun gibi mi? Değil. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin'le yıllarca aşk yaşadı. Ani bir kararla ayrıldı. İtalyan medyası ise şok iddiayı yazdı. Kerem evlilik teklif etti. Serenay evlilik sözleşmesi isteyince ilişki bitti. İtalyan medyası mı yazmış bunu? Sevgili İtalyan medyası. Lan nasıl bir yokluk yaşıyorsunuz siz? Nasıl bir yokluktur bu? Siz bu habere müşteri bulabiliyor musunuz İtalya'da hakikaten? Şok şok şok. Kerem Bürsin evlenme teklif etti. Serenay Sarıkaya sözleşme istedi. Ayrıldılar. Lan nasıl bir yokluk yaşıyorsunuz oğlum ya? Vay arkadaş, İtalya'da hem de. Bence mantık. Ben yedim. Ben yedim, tamamdır. Ya yani ben tamamım. Mutmain oldum. Demin oldum hem de. Mutmain oldum ben. Üst üste çoklu mutmain bile olabilirim hatta biraz devam etsek. Vay arkadaş ya. İtalya'da İtalyan magazin medyasına bak abi. Nasıl bir yokluk yaşıyorsunuz abicim siz? Takvim manşeti 2023'e yaklaştıkça saldırılar artacak diyorsun. Dalak vere. Dalak vere mi? Kargoda dalağa kayboldu. Dur dur dur bir dur, üst üste söyleme, zaten şok olduk. Ne bu? Yalova'da Ahmet Kral geçirdiği rahatsızlık sonucu dalağını aldırdı. İstanbul'a patolojiye gönderilen organ kargoda kayıplara karıştı. Hemen dava açtı. Özel hastaneye sadece 3000 lira ceza çıkınca şoka uğradı. Dalağımı çaldılar, cezası bu mu olmalıydı? Ah be güzel kardeşim. Bu kadar dalaksızın arasında. Gerçekten bu olmamalıydı. Twitch'e daldılar. Hastasıyım bu kahvehane ağzının ya. Facebook ve Google'dan sonra Twitch'e daldılar. Facebook, Instagram ve Google'daki veri skandalı yayıldı. Canlı yayın platformu Twitch'e sıçradı. Hackerlar kullanıcıların tüm şifre ve kişisel bilgilerini çaldı. Uzmanlar uyardı. Mutlaka şifre değiştirin. Yüzüklerin efendisi. Ama burada Andy Murray. Tenisçi Andy Murray var. Maçta evlilik yüzüğünü çıkardı, ayakkabısına bağladı. Ancak ayakkabıları çalınınca alyansı kaptırdı. Neye uğradığını şaşırdı. Ya var ya, bir şey söyleyeceğim. Böyle bir takım tipler vardır. Alyans takmamak için bin dereden su getirirler. Ya aşkım ben de takmak istiyorum. Ama çok daraltıyor. Ya elim şişiyor benim gün içinde. Alışamadım yağına. Gerçekten yağına. Ayakkabının bağcığına takanı ilk kez görüyorum. Vallahi acayip taktikmiş ya. Helal olsun. Şimdi diyebilirsiniz sen niye takmıyorsun? Burada hiç özel bir şey görüyor musunuz? Yani benim buradaki yayıncı kimliğim dışına çıkacak herhangi bir şey. O gerekçeyle. Şuradan bir haber daha okuyacaktım. Hah şu bak, insanlık dışı haber. Son temizlik. Lütfen dikkatli dinleyin. Zonguldak'ta Necmiye Çavdar 40. Temizlik için gittiği doktorun evinde can verdi. Beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Son temizlik. Ya gerçekten insan değilsiniz siz ya. Vallahi insan değilsiniz ya. Yeminle söylüyorum ya. Evlere temizliğe giden bir kadıncağız. Bir doktorun evinde ölüyor. Beyin kanaması geçirip. Son temizlik. Son temizliğini yaptı. Sayfa 12'de bir şey açmışlar. Siz soruyorsunuz, Nihat Hatipoğlu cevap veriyor. Soru ne? Aynı. Şunu yuttum. Yani suyu, ağzımı çalkalarken su yuttum, orucum bozuldu mu? Yok, bozulmadı. Emin miyiz? Bozulmadı. Seneye yine sorarım yalnız. Sor, yine bozulmayacak. Ondan sonraki sene bak Taksim toplantısında sor. Sor. Sor abicim. Lan ben cevap verir durumdayım. Abiler bıkmadı ama ya. Vallahi bıkmadı. Hocam. Canım. Şimdi ben 25 yaşındayım. Güzel. Yeni evlendim. Ne güzel, Allah mesut etsin. 8 aydır eşimle çocuğumuz olmuyor. Olmaz zaten. Kesin mi? Olmaz yani, insan yavrusu öyle... Of ya, böyle doğmuyor kardeşim. Bana dikkat, dar külot giyme kısırlık yapar demişlerdi. Bununla ilgisi var mı? Tıpta utanma olmaz kavramından geldiğimiz yer donunu gösteriyor artık. Tıpta utanma olmaz. Birinci sınıf birinci ders tıpta. İlk ders. Valla bak, giriyorsun tıpta, kazanıyorsun, geliyorsun işte arkadaşların falan, amfiye giriyorsun. Çok heyecanlısın. Hayalin böyle, ömrüm boyunca kurmuşsun, beyaz önlük giyeceğim. Ya ben insanlığa faydalı olacağım kardeşim. İnsanlığa faydalı olacağım ben. İnsanlar için buluşlar yapacağım, ameliyatlara gireceğim. Onları zor zamanlarında ben kurtaracağım. Hayat için çare olacağım onlara falan diye giriyorsun. Birinci sınıfın birinci dersi. Hoca geliyor böyle tahtaya, tebeşiri alıyor. Dar don giymemek. Birinci dersin konusu. Tıpta utanma olmaz, donumuzu gösterelim hep beraber. Yok öyle bir şey. Yapılan araştırmalarda dar don giyme araştırmaları. Evet, niye gülüyorsun? Kısa ve dar çamaşır giyen erkeklerde, kısa mı? Nasıl kısa ya? Kısa mı dedim ona? O şey, slip. Fedon gibi diyorsun. Giyip yani. Hala çünkü slip mayonun tek müşterisi biliyorsunuz. Giyen erkeklerde torbalarda ısı artışına neden olabileceğinden dolayı kısırlık yapabileceği düşünülmüş. Aldım o kelimeyi, aldım, yazdım. Torbaya yazdım onu bir kenara. Husye yazsaydın ya. Husyelerde. Ancak yapılan birçok araştırmada, onu ilk cümlede kullanmıştık yapılan araştırmalarda. Ha evet. Ancak yapılan birçok araştırmada değişik iç çamaşır giyme alışkanlığı olan erkeklerde. Nasıl efendim? Değişik. Kısa. Neydi başka? Dar. Değişik iç çamaşırı giyme alışkanlığı olan erkeklerde sperm sayısında ve hareketliliğinde azalma saptanmamıştır. Yani tıbben böyle bir bilgi yok. Ama tıpta yok. Ama mesela daha bunun mimarlığı var. Hukuk var. Hukukta ayrı bir branş mesela. Hukuki açıdan dar don giymenin sakıncaları. O da hukuk fakültesinde öğretiliyor. Ben bu adam vallahi ne yapmaya çalıştığını anlamadım ama bize bir şey anlatmaya çalışıyor ya. Tıbben böyle bir bilgi yok. Hukuk olur, mimarlıkta var mesela. Dar don giyen mimarın başına gelenler. Yani bütün gün oturup çizim yapıyorsun. İşte orada torbalarda bir takım ısınmalar, sıkıntılar oluyor. O beyne giden, sonuçta çünkü Devirday motor üzerinden anlatıyorduk ya, hatırlıyorsun değil mi? Üreme şeyi, yapısı motor üzerinden, bayağı bildiğin araba motoru. Onun üzerinden anlatıyoruz. Bujisi var, platini var. Karbüratör, güzel. Onlardan anlatıyorsun. İşte bütün o dolaşımı zorladığı için beyni sıkıştırıyor. Mesela dar don giyen mimarlarda ters de sonuç verebilir. Tıbben böyle bilgi yok. Ama mimarlıkta var mı? Bilmiyorum. Hocam, biz 2 yıllık evliyiz. Ne güzel. Ama cinsel yaşantımız fena değil. 2 yıllık evli olmanıza rağmen mi? Evet. Ama bu yanlış değil zaten. Ya ben de yazdıktan sonra onu fark ettim de neyse dur. Yani diyorum, daha heyecanlı olabilmesi için değişik şeyler yapmak istesem eşime söylemeli miyim? Nasıl şeyler? Hani mutluluğun formülü çok açık. Yok. Yoksa sürpriz mi yapayım? Giy pomponlu donu çık ya. Yemin ediyorum hazır dondan açıldı. Bence gidelim cuma günü. Vallahi yokuş aşağı bırakalım. Giy pomponlu, kırmızı pomponlu donu çık abicim. Harbi söylüyorum. Tıbben böyle bir bilgi yok zaten. Rahat ol ya, bırak gitsin. Aman sal. Neyi bekleyeceksin ya? Neyi bekleyeceksin kardeşim? Fantezi mi dibine kadar ulan. Hatta kırmızı pomponlu donu çek, kahveye git. İyice değişik olsun, fantezinin dibi olsun. Ciddi söylüyorum. Bak ondan sonra hayatın nasıl değişiyor. Hani bakkal, makkal, kasabın önünden geçerken. Oo, pompon abi, saygılar abi, hastasıyız. Onun tüyleri dökülmüyor mu uzun ucundakiler pomponu? Bir de onunla nasıl oturuyorsun? Aklına geleni eşinle paylaş. Fantezi diye dilimize girmiş olan bu kelimenin anlamı sınırsız hayaldir. Ne diyorsun? Evet, sözlükten baktım. Nasıl bir sözlük o? Bilmiyorum işte. Kahvede duruyordu. Öyle. Cinsel ilişkiyle ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak, cinsel isteği arttırmak isteyenler için bir yöntemdir. Yüz yüze gelsek bu cümle için tebrik ederim ben sizi. Bunu bir daha kurun. Bak, ben evi arabayı basıyorum direkt. Harbi söylüyorum. Bana ait olan bunlar var kardeşim. Bu cümleyi bir daha kuracağım. Bakmadan kağıda. Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum olursa ısrar etmek beklenenin tersi bir sonuç yaratabilir. Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi paylaşma ve ısrar etmeme prensipleriyle hareket edin. Mutluluğun formülü çok açık. Paylaşma ve ısrar etmeme. Yani paylaş ama ısrar etme. Teklif var, ısrar yok. Yani ben pomponu sevdim. Oturup kalkması biraz zor oluyor ama olsun. Arkadaşlar da sevdi kahvede. Hocam ben geçenlerde ilk defa farklı bir pasta yedim. Ya rahat ol kardeşim. Nasıl olsa burada saçmalıkla başladık, devam ediyoruz. Anlat. İshal oldum. İçinde mango varmış. Daha önce hiç mangolu bir şey yemedim. Mango ishal yapar mı? Yapmaz mı? O mango şerefsizi. Her melaneti bekleyebilirsin. Öyle pis, öyle yılık. Fazla şekerli gıdalar ishal yapabilir. Ayrıca pastalar dışarıda beklediğinde veya sağlıksız şartlarda üretildiğinde mikroplar veya toksinlerle ishal ortaya çıkabilir. Tabii bir de besin intoleransı veya tahammülsüzlüğü dediğimiz. İntolerans karşılığı. Çok iyi hocam. Tahammülsüzlüğü dediğimiz alerjik tepkiler ishal yapabilir. Tabii sadece alerjik bedenlerde olur. İshal mı? Yok, gıda intoleransından ishal. Öyle mi anlaşılıyor? Evet hocam. İkisi de çünkü tabii diye başlıyor cümlelerin. Ha. Öyle ama o şey öyle yani. Hocam annem babam tansiyon hastası. Ben de 31 yaşına girdim. Evet. Yemeklerimi tuzlu seviyorum. Bu konuda ne tavsiye edersiniz? Çok iyi soru ya. Bak, hocaya aynı zamanda Ümit Usta muamelesi yapılıyor. Ben diyor yemeğe tuzlu seviyorum. Ama evde de tansiyon hastası var. Muhtemelen diyor adayım zaten ben de. Ne yapayım? Ben tuzu kesme benden diyor. Yap bir güzellik. Evet. Günlük tuz tüketimi 4 ila 6 gramı, yaklaşık 2 çay kaşığını geçmemelidir. Yemeklerinizi tuzsuz, ekmeğimizi de az tuzlu ve kepekli olarak tüketmemiz yeterlidir. Yemeklerinizi, ekmeğimizi. Yemeği sen ye diyor, ekmeği ben yiyeyim. Yemeklerde potasyumdan zengin maydanoz, kekik, nane, dereotu, limon suyu, soğan gibi tat vericilerin kullanımı hem yemekte tuzun eksikliğini bir ölçüde giderir hem de tansiyonu ayarlar. Daha da ne yapayım sanırım? Lan başarıya muhtacım diyor adam. Yani olayım bu benim diyor ya. Başarıya muhtaç mıyım? Başarıya mahkumum diyor. Yani olayım bu. Kim ne sorarsa cevap veriyorum diyor ya. Hocam tuzlu seviyorum, tansiyon hastasıyım. Sorun değil, soğan bas. Hocam dardon giydim. Acaba çocuğum olmaz mı? Olur, rahat ol, devam et. Hocam biz şimdi kahvede arkadaşlarla fantezi konuşuyorduk. Benim pomponlu donu görünce biraz dalga geçtiler. Devam et sen. Teklif et, ısrar etme. Bilmiyorum, İsviçre çakısı gibi adama. Ne sorsan cevap veriyor. Bu nasıl bir tıp fakültesini bitirmiş bilmiyorum ama. Vallahi olsa yemin ediyorum ben hiç hayatta tıp okumak aklımın köşesinden geçmedi. Kazanabileceğimi de zannetmiyorum da zaten. Ama bunu okudukça her seferinde tıp okumak istiyorum ya. Ama onun okuduğu okulda. Nerede okuduysa. Onun okuduğu okulda, onun okuduğu kadroyla okumak istiyorum. Kafayı hep beraber yükseltelim diye. Çünkü başka türlü yükselmez. Ne sorsan cevap veriyor adam ya. Gerektiğinde Ümit Usta oluyor. Gerektiğinde hani böyle Dardon konusunda Barbaros Şansal oluyor. Valla kıyafet tavsiyesi veriyor. Gerektiğinde hani Haydar Dümen oluyor mesela. Hop değiş tonton Haydar Dümen oluyor. İçinden Haydar Dümen çıkıyor. Ayşe teyze çıkıyor içinden mesela, çamaşır suyu anlatıyor bize. Ozon tedavisi anlatıyor başka bir yerden. Burçlara giriyor. İşte nükleer silah var. Her şey var ya adamda. Boşa sevmiyoruz ya. Seviyoruz ama boşa değil, öyle hastasıyız hocam. Boru değil. Bu hafta için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çünkü sonuna geldik artık. Bu hafta bütün yayınlarda beraber olduk. Sağ olun, eksik olmayın. Buradaydınız. Yayınlara çok destek verdiniz. Özellikle yayınlara gündem içinde katkınız çok oldu. Ama izleyici olarak katkınız elbette en büyük, en değerli katkı. Çünkü hep söylüyorum ya, biz çok farklıyız. Ve farklılığımız bizi rahatsız eden bir şey değil. Demokrasi tam da böyle bir şey çünkü. Farklılıklar içinde bir arada yaşayabilmek. Ve birbirini diğeri, öteki, bilmem nesi, şucu bucu diye ayırmamak. Bir arada yaşamak bir toplum sözleşmesi eşliğinde. Biz öyle yaşıyoruz. Bu ülkeyi çok seviyoruz. Birbirimizi de sevmek zorunda falan değiliz. Ama yaşam haklarımıza saygı duymak zorundayız. Çünkü demokrasinin temel niteliklerinden vazgeçmememiz gerekiyor. Hal böyle olunca da burada yaptığımız yayın gerçekten de bu amaçlı olduğu ortaya çıkıyor. Eğer derseniz ki ya bu yayında konuşulan şeyler başka yerde konuşulmuyor kardeşim. Evet, ben bu yayına destek olmak istiyorum. Nasıl olacağım? 1. YouTube kanalına abone olun. Bu son derece önemli. Çok basit bir şey. İsterseniz YouTube üzerinden arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. İsterseniz ünsalunlu.com.tr adresine girin. Orada abone ol düğmesi var, kırmızı. Dokunun ona. Dokunun, bir tek mail adresiyle abone olacaksınız. Abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz tabii, şu yukarı doğru baş parmak işareti var. Tıklayın onu. Bakın şu anda 1537 aynı anda izleyen kullanıcı var. 900'ü sadece beğenmiş yayını. Olabilir. Kalan 600 kişiye ulaşamamışım mesela. Bu benim için, bir yayıncı için eksiklik. Onun dışında YouTube'da yayını izlerken destekleme şansınız var mesela. Burada Süper Chat uygulaması var abone olduktan sonra. Süper Sticker uygulaması var. Yayına anlık katkı sağlayabilmek için. Katıl düğmesi var. İsterseniz kullanabileceğiniz bir düğme. Ama bunun dışında patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarla destek olabilirsiniz. En büyük desteğiniz burada olmak. Bunu unutmayın, yeter. Burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak. Yapabilir miyiz? Vallahi 6 yıldır yapıyoruz. Sanırım bundan sonra da yaparız. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Pazartesi sabah saat 9'da. Ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı paylaşmaya devam edelim. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. O gün sabah görüşünceye kadar hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.